bakalım. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve ben Sezin Zor, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemiz var. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Şehmuz Ünverdi telefon hattımızın diğer ucunda olacak ve risk değerlendirmesini konuşacağız. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde Avrupalı Türkler köşemizde İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Can Ünver hocamız telefon hattımızda olacak. Yurt dışında yaşayan Türk gençlerinin tamamlayıcı eğitim kapsamında Türkiye'deki üniversitelerde öğrenim görme imkanlarını ve gereken şartları konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Sokaklarda dolaşıyorum, adın bir şarkı dudaklarımda. Gözüm yollarda bekliyorum, üşüyor sevdam kaldırımlarda. Evimin her odasında çınlayan sesi, her köşesine sinmiş hayalim. Nasıl geçer sensiz aylar mevsimler, ben böyle garip, böyle derbeder. Ah be sevgilim, nerelerdesin? Unutmak çok zor, sensiz olmuyor. Ah be sevgilim, şimdi neredesin? Yalnızlık çok zor, sensiz olmuyor. Ah, sensiz olmuyor. Boş sokaklarda dolaşıyor, adın bir şarkı dudaklarımda. Gözüm yollarda bekliyor, her telefona sen diye koşuyorum. Evimin her odasında çınlayan sesin, her köşesine sinmiş hayalim. Nasıl geçer sensiz aylar mevsimler, ben öyle garip, böyle derbeder. Ah be sevgilim, nerelerdesin? Unutmak çok zor, sensiz olmuyor. Ah be sevgilim, şimdi neredesin? Yalnızlık çok zor, sensiz olmuyor. Sensiz olmuyor. Ah be sevgilim, nerelerdesin? Unutmak çok zor, sensiz olmuyor. Ah be sevgilim, şimdi neredesin? Yalnızlık çok zor, sensiz olmuyor. Ah sensiz olmuyor. Ah be sevgilim, nerelerdesin? Unutmak çok zor, sensiz olmuyor. Ah be sevgilim, şimdi neredesin? Yalnızlık çok zor, sensiz olmuyor. Ah sensiz olmuyor.
Herkes için iş sağlığı ve güvenliği.
Güne Bakan'da herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde yayınımız başladı sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Şehmuz Ünverdi var. Sayın Ünverdi, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Biz de kolaylıklar diliyoruz size. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Sayın Ünverdi ile risk değerlendirmesini konuşacağız. Nedir? Neden yapılır? Özellikle ekipte kimler vardır gibi sorularımıza yanıt bulacağız. Önce Sayın Ünverdi'yi çok kısa tanıyalım. Hemen sonrasında da risk değerlendirmesinde dikkat edilecek hususlara şöyle bir göz atmaya başlayalım. Ne dersiniz?
Ben öncelikle kendimi tanıtayım. Hepinizi şahsım ve kurum adına saygıyla selamlıyorum. 2010 yılında Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümünden mezun oldum. 2012 yılında da İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü'nde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başladım. Şu anda da aynı kurumda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olarak çalışmaya devam etmekteyim. Halihazırda da İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü'nde İş Kazaları Önleyici Araştırmalar Bölümünde bölüm sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Halen bu görevi sürdürmekte ve kurumumuz projelerine de destek vermekteyim.
Kolay gelsin Sayın Ünverdi.
Teşekkür ediyorum.
Bu risk değerlendirmesinden bahsedecek olursak ne olduğunu biraz detaylı açıklamanızı rica edebilir miyiz? Hatta bir yönetmelik var mıdır örneğin risk değerlendirmesinde dikkat edilecek hususları içeren?
Evet. Ben kısaca bahsedeyim risk değerlendirmesi nedir, neden yapılırla ilgili. Öncelikle sizin de bahsettiğiniz gibi İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi yönetmeliğimiz var. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na dayanarak çıkarılan bir yönetmeliğimiz.
Evet.
Burada risk değerlendirmesi de tüm iş yerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerini kararlaştırma, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde de yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilen değerlendirme olarak tanımlanıyor. Kısaca risk değerlendirmesi de bir iş yerinde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının nedenleri önceden belirleyebilmek için uygulanan işlemlerin tamamına risk değerlendirmesi diyoruz. Bunun yanında da birçok risk değerlendirmesi metodu bulunmakta. Neredeyse bütün metotlarda belirlenen asgari şartlarda aslında tehlikelerin hangi şekillerde çalışanlara ve işletmeye zarar vereceğini ele almaktadır.
Evet.
Bununla birlikte de muhtemel riskler ortaya konularak riskleri önem derecesine göre sıralıyoruz. Ardından risklerin olumsuz etkilerini giderme çalışmalarına başlanılıyor. Dolayısıyla etkili bir iş sağlığı ve güvenliği yönetimi risk değerlendirmesiyle başlıyor. Risk değerlendirmesi iş yerindeki çalışanlara yön verir. Yapılan bir risk değerlendirmesi sonucu alınacak önlemler ve de işletmenin güvenli çalışma ortamında verimliliği artar. Üretimde kalite yükselir. Sağlık giderleri azalır. Tazminat giderleri azalır. Temel mantığına bakacak olursak da risk değerlendirmesinin bir iş yerinde bulunan veya ortaya çıkabilecek tehlike kaynaklarının o iş yerinde görev yapan bir ekip tarafından çalışanların fikirleri de göz önünde alınarak belirlenmesi ve bu ekip tarafından da gerekli önlemlerin geliştirilmesi şeklinde temel mantığı açıklayabiliriz. Bu ekip içerisinde işvereni temsilen bir temsilcinin de bulunması gerekli tedbirlerin alınması işlemini güvence altına alabilmektedir.
Evet, ekipten bahsettiniz tabii. Aslında bütün işler bireysel değil. Her iş bir ekiple daha güzel, daha sağlıklı yürüyor. Peki bu risk değerlendirmesi konusunda işverenden bahsettiniz. Daha doğrusu işvereni temsilen bir temsilcinin bulunması gerektiğinden başka ekipte kimler var?
Evet, kesinlikle sizin de bahsettiğiniz gibi bir ekip tarafından gerçekleştiriliyor. Burada işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilmesi önemli. Peki bu ekipte kimler var? İşveren veya işveren vekili yer alıyor ekibin içerisinde. İş yerine sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile iş yeri hekimleri yine aynı zamanda bu ekip içerisinde. Hı hı. İş yerindeki çalışan temsilcileri var. İş yerindeki diğer destek elemanları yine bu ekip içerisinde yer alıyor. Bunun dışında da iş yerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve iş yerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları gibi riskler konusunda da bilgi sahibi çalışanlar da bu ekibin içerisinde yer alıyor. Ayrıca tüm bunların dışında da ihtiyaç duyulduğunda da bu ekibe destek olmak üzere iş yeri dışındaki kişi veya kuruluşlardan da hizmet alınabilir.
Nasıl bir ihtiyaç duyulabilir örneğin? Hani kimler yine bu ekibe destek verebilir?
Bu ekipte mesela sahanın ya sizin çalışma yaptığınız alanda iş yeri dışından da bir ihtiyacınız oldu. Bir riski değerlendirirken mesela sizin o konuda bir uzmanınız bulunmuyor bünyenizde. Dolayısıyla bilirkişi veya dışarıdan ortak sağlık güvenlik birimlerinden hizmet alabiliyorsunuz. Hem iş güvenliği uzmanlığı hem iş yeri hekimliği şeklinde de dış kurumlardan da hizmet alabiliyorsunuz bu konuda.
Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında etkili bir iş sağlığı ve güvenliği yönetimi risk değerlendirmesiyle başlıyor. Peki bu başlangıçta muhakkak belli adımlar yürütülüyordur, özellikle riski kontrol etmek anlamında. Bu adımları da biraz anlatır mısınız bize?
Tabii ki onlardan da bahsedelim kısaca. Burada biz temelde 4 ana adım şeklinde sıralıyoruz bunları. Risk kontrolünde belli adımlar. Bunlardan ilki planlama aşaması. Bu aşamada analiz edilerek etkilerinin büyüklüğü ve önemine göre sıralı hale getirdiğimiz riskleri kontrol amacıyla bir planlama yapıyoruz. Ardından da ikinci adımda da risk kontrol tedbirlerini kararlaştırmamız gerekiyor. Burada da riskin tamamen bertaraf edilmesi veya bu mümkün değilse de riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için hangi adımları atmamız gerekiyor onları kararlaştırıyoruz. Bunlar tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması ya da tehlikenin tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi şeklinde de yapılabilir. Bütün bunlar yapılamıyorsa da risk ile kaynağında mücadele edilmesi şeklinde bu adımı da ifade edebiliriz. Akabinde üçüncü temel adımımız olan risk kontrol tedbirlerinin uygulanması aşaması var. Bu adımda da bir önceki adımda kararlaştırdığımız tedbirlerin iş ve işlem basamakları, İşlemi yapacak kişi ya da iş yeri bölümü, sorumlu kişiler veya sorumlu iş yeri bölümü, başlama ve bitiş tarihi ile benzeri bilgileri de içeren bir planlama hazırlıyoruz. Bu planlar da işverence uygulanmaya konuluyor. Son aşamamız dördüncü adımda ise bu uygulamaların izlenmesi aşaması. Burada da hazırlanan planların uygulama adımları düzenli olarak izlenmekte, denetlenmekte ve aksayan yönlerde tespit edilerek gerekli düzeltici ve önleyici işlemler tamamlanıyor. Risk kontrol adımları uygulanırken toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması da sağlanmalıdır. Bunun yanında da belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra yeniden risk seviyesi tespiti yapıyoruz. Yeni seviyede kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde ise bu maddedeki adımları tekrarlayarak bunu kabul edilebilir risk seviyesinin altına indirmeye çalışıyoruz. Adımları da bu şekilde sıralayabiliriz.
Peki tüm bu adımlar için, tüm bu değerlendirme kriterleri için bir bütçenin ayrılmış olması gerekiyor, öyle değil mi kuruluş veya kurum tarafından?
Elbette bir bütçe ayırmak gerekiyor ama bazı durumlarda kısa iyileştirmelerle veya küçük bütçe harcaması gerektirmeyen iyileştirmelerle bile bunları yapabiliyorsunuz. Güvensiz durum ve davranışlar oluyor. Siz bunları ortadan kaldırdığınızda
risk zaten ortadan kalkmış oluyor.
Evet, zaten ortadan kaldırmış
oluyor. Bertaraf edilmiş oluyor, evet. Şimdi tehlikelerden bahsettiniz. İşte az tehlikeliyle tehlikeliyi değiştirebiliriz gibi cümleler de kullandınız. Evet. Şimdi bu tehlikeleri tanımlarken ne tür bilgilere ihtiyaç duyuyoruz peki?
Burada birçok tehlike yer alabiliyor tabii iş yerinde. Hem dışarıdan gelebilecek tehlikeler de olabiliyor. Biz iş yerindeki tehlikeleri tanımlarken de çalışma ortamı, çalışanlar ve iş yerine ilişkin birçok bilgiye ihtiyaç duyuyoruz. Bunlara da örnek vermek gerekirse iş yeri bina ve eklentileri, iş yerinde yürütülen faaliyetler, üretim süreçleri ve teknikleri, iş yerinde kullanılan iş ekipmanları, kullanılan malzemeler ve maddeler. Bunlar çünkü iş yeri bazında değişebiliyor.
Tabii.
Atıklarla ilgili iş yerinde gerçekleştirilen işlemler, bunlarla ilgili yine tehlike ve riskler söz konusu. Hı hı. İş yerinin organizasyonel ve hiyerarşik yapısı, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları nelerdir, çalışanların tecrübe ve düşünceleri nelerdir, İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri var mı? Çünkü bazı durumlarda bunları da almanız gerekiyor.
Evet.
Çalışanların eğitim durumu, yaşı, cinsiyeti ve benzeri özellikleri, bunun yanında sağlık gözetim kayıtları, eğer genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar var ise bunun gibi özel politika gerektiren gruplar ile ilgili de
bilgi almak lazım. Evet.
Evet, bu bilgiler de gerekiyor. Ayrıca iş yeri daha önce teftiş geçirmiş ise bu teftişin sonuçları onlar da bize ışık tutabiliyor.
Hı hı.
Daha önce yaşanan iş kazası var ise iş kazası kayıtları, bunlar tutulmuş mu? Varsa kaza inceleme kayıtları, kazadan sonra gerçekleştirilen düzeltici faaliyetler var mı? Onlara da bakıyoruz. Yine iş yerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde de bir iş yeri ya da ekipmana zarar veren olaylara ilişkin kayıtlar nelerdir? Ramak kala olaylar varsa bunlar da iş kazası sayılıyor.
Olacaktı ama olmadı gibi değil mi? Hani çok evet. Şükür olmadı dediğimiz durumlar. Evet.
Evet, hani yakınından geçti gibi durumlardan bahsedebiliriz burada. İş yerinde üretimde kullanılan malzemeler varsa güvenlik bilgi formları, ortam veya kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları, bunlar da hijyen ölçümleri başlığı altında toplanıyor genelde. Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirme çalışmaları da bizim için önemli. Acil durum planları, sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan koruma dokümanı gibi belirli iş yerlerinde de hazırlanması gereken dokümanlar var.
Hı hı.
Bunlar da genel olarak tehlikeleri tanımlarken dikkate aldığımız belgeler diyebiliriz.
Evet. Bu bilgiler toplanırken başka neler yapılabiliyor? Şimdi asgari bilgilerden de bahsettiniz, özellikle dokümantasyon anlamında. Biraz
evet.
O dokümanlarda ne gibi bilgileri vermek gerekiyor? Kurumun nelerden bahsetmesi gerekiyor? Onları da anlatır mısınız?
Tabii ki. Ya bunlar bahsettiğiniz gibi asgari bilgilerde ihtiyaç duyulan. Bunun yanında da tehlikelere ilişkin bilgiler toplanırken de yine aynı üretim yöntem ve teknikleriyle üretim yapan benzer iş yerlerinde meydana gelen iş kazaları da veya ortaya çıkan meslek hastalıkları da değerlendiriliyor tabii ki. Bunların yanında da çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynakları da tabii ki göz önünde alınıyor. Bunlarla ilgili varsa daha önceki ölçüm, inceleme, araştırma çalışmaları, risk değerlendirmesi çalışmaları da yine göz önünde bulunduruluyor. Bu tehlikelerin nitelik ve nicelikleri de çalışanların bunlara maruziyet seviyelerini de belirlemek amacıyla kontrol, ölçüm ve inceleme araştırmaları da mutlaka yapılıyor. Bunları da biz yine göz önünde bulunduruyoruz elbette.
O dokümanlarda böyle asgari olarak hangi bilgilerin bulunması gerekiyor?
Burada mesela ölçüm raporlarında iş hijyeni ölçümleri için biz yetki veriyoruz bakanlık olarak. Yetki belgesi olması gerekiyor mesela ölçüm yaptırdıysanız bir yere size verecekleri ölçüm sonucunda da Çalışma Bakanlığı'ndan mutlaka yetki almış olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bununla ilgili belli işte metotta belirtilen şartlar var, o metotta gerekli şartlarında yine bu raporların içerisinde yer almasına dikkat etmeniz gerekiyor.
Ve tabii muhakkak iş yeri unvanı, adresi değil mi? O bilgiler
tabii
yer
genel
alacak.
Genel bilgiler de mutlaka iş giriş kısmında yer alıyor.
Çünkü iş yeri hekimi de var bu ekibin içinde. Örneğin o iş yeri hekiminin değil mi, bakanlık tarafından onun da belgelerine muhakkak ihtiyaç duyuluyordur. İsimler, bu tespit ettiğiniz riskleri barındırdığınızdan bahsettiğiniz yöntemlerden. Tabii bu sayfalar düzenli bir şekilde dokümente edilmiş olmalı ki onu okuyacak kişi de o sayfalarda belirtilen asgari bilgileri doğru bir şekilde sisteme geçirmiş olsun ve çalışmalar daha kolaylıkla yürüsün. Çünkü bu tür aşamalarda hani karışıklık olmaması açısından bu tür belgelerin sağlıklı bir şekilde bilgisayarlarda ya da farklı yerlerde işlenmesi de önemlidir diye düşünüyorum. Neler söylersiniz?
Evet. Kesinlikle haklısınız. Burada biz tüm bunları yaptık ama bunu da bir dokümantasyonda kayıt altına almamız gerekiyor. Bu soft copy veya hard copy şeklinde olabilir. Bunu bahsettiğiniz dijital ortamda da saklayabiliyorsunuz veya çıktı alıp imzalı halinde saklayabiliyorsunuz. Bu dokümanın içerisinde iş yerinin ünvanı, adresi, iş yeri adı gibi temel parametrelerin yanında da bu risk değerlendirmesini gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları da mutlaka olması gerekiyor. Burada iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi var ekipte bahsettiğiniz. Bunlara da bakanlık tarafından verilmiş belgelerinde bu dokümanın ekinde olması gerekiyor. Hı hı. Risk değerlendirmesinin gerçekleştirildiği tarih ve ne zamana kadar geçerli olduğunun yazıldığı tarihte mutlaka dokümanın içerisinde yer alması gerekiyor. Risk değerlendirmesi iş yerinde farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa da her bir bölümünde adını mutlaka üst bölüme yazmamız gerekiyor. Hı hı. Burada tehlike kaynaklarını belirlemiştik. Bu tehlikeler neler? Tespit edilen riskler neler? Risk değerlendirmesinde kullanılan yöntem ve yöntemlerimiz neler? Yine dokümanın içerisinde yer alması gereken bilgiler. Tespit edilen riskleri önem ve öncelik sırasına göre de sıralıyoruz. Bunun yanında analiz sonuçlarını da mutlaka bu dokümanın içerisinde yer alması gerekiyor. Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirme tarihleri ve sonrasında da tespit edilen risk seviyesini içerecek şekilde de risk değerlendirme dokümanını hazırlamamız gerekiyor. Evet. Tüm bunların yanında da risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılması gerekiyor. Gerçekleştirilen kişiler tarafından da her sayfayı paraflıyoruz. Son sayfada mutlaka imzalanarak iş yerinde saklanması gerekiyor.
Evet, tarihten de bahsettiniz ne zamana kadar geçerli olduğundan. Şimdi bir risk değerlendirmesi yapıldı örneğin bundan 10 yıl önce ama 10 yıl sonra her şey değişti. Kullanılan malzemeler değişti değil mi? Teknoloji değişti. Peki yeniden bir risk değerlendirmesi yapmak gerekiyordur değil mi? Onun bir süresi var mı?
Kesinlikle şu kadar yıl sonra gerekiyor. Gibi. Gerekiyor. Şöyle zaten bununla ilgili bizim girişte bahsetmiştik. Sağlık güvenliği risk değerlendirme yönetmeliğimiz var. Bu yönetmeliğe göre de bizim tehlike sınıflarımız mevcut. Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli. Çok tehlikeli sınıfta en geç 2 yılda bir, tehlikeli sınıfta 4 yılda bir, az tehlikeli iş yerinde ise en az 6 yılda bir bu risk değerlendirmesinin yenilenmesi gerekiyor. Yani dolayısıyla bir iş yerinde...
10 yıl geçemez. Anlaşıldı.
Maksimum süre de 6 yıl oluyor. Evet, 10 yıl olmamış oluyor. Dolayısıyla eğer çok tehlikeli bir iş yeri ise de mutlaka 2 yılda bir yenilenmesi gerekiyor. Ama bu rutin yenilenme. Bunun
talep,
dışında da...
Talep edilirse yeniden yapılabilir değil mi? Örneğin 1 yıl
tabii,
sonra.
Tabii. Yani bazı durumlarda değişiklikler olabiliyor. Birkaç örnek vermek gerekirse lütfen. İş yerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması durumunda ya da iş yerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklik meydana gelebilir.
Evet.
Yine bu durumlarda listelendirilmesi, güncelleme ihtiyacı doğar. Üretim yönteminde değişiklikler olması durumunda çünkü tehlike ve risk kaynakları da değişebilir. İş yerinde iş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi durumunda da yine risk değerlendirmesini gözden geçirmemiz gerekiyor. Ayrıca biz risk değerlendirmesinde ölçüm analizler de yapmıştık. Bunların sonuçlarına ilişkin mevzuat değişikliği olursa da tekrardan bunu revize etmemiz gerekiyor. Çalışma ortamı ölçüm ve sağlık gözetim sonuçlarına göre de yine bir revizyon ihtiyacı doğabilir. İş yeri dışından kaynaklanan ve iş yerini etkileyebilecek yeni bir tehlike ortaya çıktığında da yine bizim listelendirmesini yenilememiz gerekiyor. Bu girişte bahsettiğimiz 2, 4, 6 yılın dışında da bu durumlar oluştuğunda da risk değerlendirmesini yenilememiz gerekiyor.
Peki Sayın Üniversite, örneğin bir iş yeri yeni çalışmaya başladı. Hemen bakanlığa, genel müdürlüğünüze özellikle başvuruda bulunmak zorunda mı? Bunun bir yükümlülüğü var mı?
Risk değerlendirmesi anlamında mı soruyorsunuz?
Evet, tabii ki risk değerlendirme, anlamında.
Mesela risk değerlendirmesi için ekipleri biz yetkilendiriyoruz aslında. Sahada İş güvenliği uzmanları bizim tarafımızdan belge alan uzmanlar. Bu iş güvenliği uzmanları bunları yapıyor ve bunlar da iş yerinde saklanıyor. İstenildiği takdirde sunulması gerekiyor. Yani bir iş yeri bir risk değerlendirmesini yaptığı zaman bakanlığa direkt iletmiyor. Kendi iş yerinde saklıyor. O risk değerlendirmesi istenildiği takdirde sunulması gereken bir döküman.
Için
yani
sordum.
İş yerini açar açmaz bize bildirmesi gerekmiyor.
Evet, hani bir zorunluluk var mı? Yani yeni açılan bir iş yeri hemen bu risk değerlendirmesini yapmak zorunlu mu? Tabii ki kendi çalışanlarını korumak anlamında muhakkak öyle bir payeyi kendine verecek işveren. Ama hani unutulduğu ya da çok önemsenmediği, belki çok tehlikeli görülmeyen bir iş yeri illaki bu risk değerlendirmesini yapmak zorunda mı?
Evet, bu durumda şu anda kanun tüm iş yerlerini kapsıyor. Kendi namlı hesabının bazı istisnalar var. İşte askeri iş yerleri vesaire. Hı hı. Onun dışında istisna dışında kalan bütün iş yerlerinin bunu yapması gerekiyor şu anda.
Hı. Bu başvuruyu nasıl gerçekleştirecek? Yani kendi içinde yapacak, örneğin ihtiyaç duyduğu başka ekibe birilerini dahil etmek istiyor.
Bazı durumlarda mesela işveren bunu kendisi üstlenebiliyor. Hı hı. Eğer ondan az çalışanı var ve az tehlikeli bir iş yeri ise, evet, mesela. Hani o bahsettiğin işte küçük işletmeler veya kendi işte nam hesabına çalışan yerlerde, bu gibi durumlarda zaten kendisi bunu üstlenip yapabiliyor. Ama eğer çalışan sayısı fazlaysa zaten o durumda işin içerisine diğer ekipmanlar da giriyor, makineler giriyor, tehlike kaynakları artıyor. Dolayısıyla sağlıklı bir çalışma ortamı içinde bunun mutlaka çalışmalara başlamadan önce yapılması gerekiyor.
Peki devlet kurumları için süreç aynı mı işliyor?
Devlet kurumları için de aynı şekilde işliyor, fakat şu anda bir erteleme söz konusu 2023 yılına değin. Şu anda devlet kurumları için bir zorunluluk yok. Aynı şekilde 50'den az çalışan olan az tehlikeli iş yerleri de şu anda 2023 yılına kadar ertelemiş durumda.
Evet, 2023 yılı, anladım. 2023 yılından sonra yeniden risk değerlendirmesi için çalışmalara başlayabilir.
Aslında tam olarak öyle değil. Sahada bununla ilgili de çok soru geliyor. Aslında şu anda kanun tamamıyla ertelenmedi. Kanunun bazı maddeleri ertelendi. Bunlara örnek vermek gerekirse mesela iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu ertelendi. Hmm. Yani siz bünyenizde eğer 50'den az çalışanınız varsa ve az tehlikeli bir işçiyseniz iş güvenliği uzmanı çalıştırmak zorunda değilsiniz. Hı hı. Ama kanunun emrettiği diğer hükümleri yapmak zorundasınız.
Yani ona o riskleri belirlemek gerekiyor. Zorundayız değil mi?
Evet, yani yeni riskleri tespit etmeniz gerekiyor. Onun dışında kanun amir hükümleri varsa onları yine aynı şekilde yapmanız gerekiyor. Sadece iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi görevlendirme zorunluluğunuz şu anda yok.
Evet.
Onun dışındaki kanun maddeleri geçerli.
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği için bu risk değerlendirmesinin yapılması gerekliliği konusunda da detaylı bilgi verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
Evet, bu konuda da ısrarcıyız.
Israrcıyız. Peki son cümlelerinizi alabilir miyiz? Bu konuda kurumlara ya da kuruluşlara ya da yeni iş yerlerine neler söylersiniz?
Biz bu konuda işbirliğine her zaman açığız. Bizim Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü olarak her zaman destek veriyoruz. Sahaya danışmanlık faaliyetlerinde de bulunuyoruz. Hı hı. Biz çalışanların ve işverenlerin her zaman yanındayız. Bununla ilgili iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri, aynı zamanda İSG profesyonelleri bizimle her zaman iletişime geçebilirler. Gerek web sitemiz üzerinden, gerek mail üzerinden, gerek Alo 170 Bakanlığımızın danışma hattı üzerinden bize her zaman sorularını iletebilirler. Bizler de memnuniyetle
yardımcı
oluruz. Cevaplayabiliriz.
Evet. Özellikle bu risk değerlendirmesi konusunda hani yeni açılan bir iş yeri ise bence muhakkak sizlerle iletişime geçmeli. Çünkü o riskler yarın bir gün Allah korusun hani olumsuz sonuçlanan kazalara yol açmasın diye bu anlamda, evet, biz de iş yerlerimizi şimdiden uyarmış olalım. Çok teşekkür ediyoruz, evet, Sayın Ünver'de aktardıklarınız için. Çok açıklayıcı cümleleriniz için. Size de kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Hoşçakalın.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere.
Sevgili dinleyicilerimiz, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Şehmuz Ünver'di. Herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde, telefon hattımızın diğer ucundaydı. Bugün risk değerlendirmesini konuştuk. Neden yapılır? Risk değerlendirmesi talebi kimlerden, ekibi kimlerden oluşur ve bu talep nasıl gelir? Adımları nelerdir? İş yerinde tehlikeler tanımlanırken ne gibi bilgilere ihtiyaç duyulur? Bu ve bunun gibi soruların cevaplarını aldık. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Güne Bakan müzikle devam ediyor şimdi.
Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın? Ben de gülemedim, yalan dünya. Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın? ben de gülemedim, yalan dünyada. Sen beni görünce mutlu sandın, ömrümü boş yere çalan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Sen ağladın canım, ben ise yandım. Dünyayı gönlümce olacak sandım. Boşuna aldandım, boşuna kandım. Enge gökyüzünde solan dünya. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünya.
Avrupalı Türkler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Avrupalı Türkler köşemizle devam ediyor. Telefon hattımızın diğer ucunda İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Can Ünver hocamız var. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan Türk gençlerimiz gerçekten çok çalışkanlar ve tek bir üniversiteyle bazen yetinmiyorlar. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerine de devam etmek istiyorlar. Tabii biz Türkiye olarak onlara her zaman bu anlamda destek olmaya çalışıyoruz, devam ediyoruz. Bugün değerli hocamızla bu imkanları konuşacağız. Ne gibi şartlar gerekiyor? Eğer yurt dışında yaşayan bir Türk gencimiz tamamlayıcı eğitim kapsamında ülkemizdeki, yani Türkiye'deki üniversitelerde eğitim görmek isterse neler yapabilir? Konunun detaylarını hocamızdan alacağız. Hocam buyursunlar.
Evet, çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz başlangıçtan beri özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımız aileleriyle birlikte yaşamaya başladığı yıllardan itibaren Türkiye için, Türkiye'deki tüm hükümetler için önde gelen politik kararlardan bir tanesi onların Türkiye'ye olan bağlılıklarını sürdürmektir.
Evet.
Yani başından beri böyle oldu ve tabii bu politikanın en önemli elemanlarından, unsurlarından bir tanesi de hiç kuşkusuz eğitim. Şimdi eğitimle ilgili olarak da bugüne kadar aslında Türkiye'nin yaptığı birçok adım var, attığı birçok adım var, verdiği birçok hizmet var. Zaman içerisinde yeni hizmetler, yeni yaklaşımlar da gerekli olmaya başladı. Şimdi son zamanlarda özellikle yurt dışındaki üniversitelerde yüksek öğrenim gören Türk çocuklarının, gençlerinin sayısının arttığını görüyoruz. Yani bundan 10-15 sene evvel sayıları çok fazla değildi ama giderek herhalde 50 bin 60 bin sadece Almanya'da buldu. Bu ciddi bir rakam, ciddi bir aslında kazanım olarak düşünülmesi gereken bir şey. Şimdi tabii bu arada onların Türkiye'ye olan bağlılıklarını sürdürmelerini temin amacıyla Türkiye ile bağlantılı bir takım eğitim programlarından da yararlanmaları gerektiğini düşünüyorum. Ve bununla ilgili olarak da Türkiye'de 200'ün üstünde üniversitemiz var. Hı hı. Özellikle yüksek lisans ve doktora programları olan üniversitelerimiz aslında bu alanda çok göz doldurucu çalışmalar yapıyorlar. Yani burada aslında araştırıp hangisi uygunsa o üniversiteye yönlenmeleri mümkün. Bu gençlerimizin Türkiye'de görecekleri yüksek öğrenimi tamamlayan yüksek lisans öğrenimi aslında onların ülkeyle olan bağlarını daha da güçlendirecektir. Ayrıca kendileri için de bir kazanım olacaktır. Dolayısıyla bunu şiddetle tavsiye ediyoruz. Ve bu imkanın da aslında kendilerine açık olduğunu söylemek lazım. Özellikle de Türkçe programlara katıldıkları takdirde aynı zamanda da belki de biraz ihtiyaç duydukları daha iyi Türkçe konuşma ve kullanma imkanına da kavuşacaklar.
Evet, evet.
Bu önemli bir kazanım olacaktır. Yani şimdi benim de çalıştığım üniversitede görüyorum, gelip soruyorlar arkadaşlar, genç arkadaşlar, işte biz yüksek lisans doktora yapabilir miyiz diye. Onları da aramızda görmek istiyoruz ve bu Türkiye'nin arttırmış olduğu, son yıllarda arttırmış olduğu geniş imkanlardan daha fazla yararlanmalarını kendilerine bir kere en azından tavsiye ediyoruz ve o imkanlar da şu kadarını söyleyeyim, gelişmiş ülkelerdekinden daha eksik değil. Hatta belki belli alanlarda daha da iyi olduğumuzu söylememiz lazım. Bu yani yeni bir olgu olarak düşünülmemeli esasında. Eskiden beri var olan bir imkan. Ancak son yıllarda özellikle yetişen yeni kuşakların giderek böyle daha nitelikli mesleklere yönelmeleri ve o meslekleri yani tabii gördükleri eğitimle daha da fazla taşlandırmaları imkanı ortaya çıktığı için aslında onların daha fazla işte ülkemizdeki bu yeni imkanlardan, gelişmekte olan imkanlardan yararlanmaları mümkün olacak. Şimdi mesela bizim üniversitede, benim çalıştığım üniversitede yapay zeka ile ilgili çok önemli programlar var. Onun da ötesinde mesela sağlık alanında, tıp alanında kök hücre ile kanser tedavisi konusunda önemli çalışmalar var. Biliyorsunuz son yıllarda Türkiye sağlık konusunda çok büyük merhaleler kat etti.
Evet.
Sağlık hizmetleri birçok Avrupa ülkesinden çok daha iyi durumda. Ayrıca da bunu özellikle yani ayrıca da demeyeyim de yani özellikle şu son pandemi döneminde test etmiş olduk.
Evet.
Yani dolayısıyla buradaki imkanlar gerçekten eskiye nazaran çok daha iyi ve gençlerimizin gelip eğitim görmeleri halinde bundan mutlaka yararlanacakları da ortada. Ondan sonra ille de Türkiye'de çalışmalar falan da gerekmiyor. Yani 2012 senesinde örneğin Almanya Türkiye'de edinilen diplomaların denkliği konusunda önemli ve liberal bir adım attı. Eskiden bu özellikle tıp alanında ve tıpla ilgili diğer mesleklerde işte yani diplomaların denkliği konusunda ciddi sorunlar vardı. Bunları zaman içerisinde kısmen de olsa aşmış vaziyette.
Özellikle Almanya'da hiç kalmadı galiba, değil mi hocam, bildiğim kadarıyla? Almanya
işte
özelinde.
Yani bunlar tabii evet tabii yani bir de cazibe merkezi olarak ortaya çıkmak istiyorlardı. Çünkü nüfus azalıyor. Azalan nüfus işte bir takım hizmetlerin de aksamasına neden oluyor. Yani sadece sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi değil, aynı zamanda da hizmetlerin sunulması açısından yeterli eleman, nitelikli elemanın olmaması bu ülkelerin önemli sorunlarından biliyorsunuz. Yaşlanıyor çünkü nüfusları. Onun için işte yani mümkün olduğu kadar dışarıdan nitelikli eleman çekme çabası içerisindeler. Şimdi ben aslında bu yani göç süreçlerini yaşayan ya da aileleri göç ettiği için veyahut da büyük anneleri, büyük babaları göç ettiği için o ülkelerde işte yaşamaya devam eden, ille de bizim vatandaşımız olmaları da gerekmiyor tabii bunların. Ondan sonra yani yaşadıkları ülkenin vatandaşlığını da almış olsalar yine Türk oldukları için neticede gelip ülkemizde de artan bu imkanlardan istifade etsinler diye tavsiye ediyorum. Yani bu önemli bir şey. Yani bizim de aynı zamanda ülkemize olan bağlılığı pekiştirici bir unsur olarak düşündüğümüz bir husus. Bu üniversiteler yüksek lisans ve doktora sınavları yapıyorlar. Aslında Türk vatandaşları için bir ALES puanına ihtiyaç var. Bu ALES puanı, işte ALES sınavı var daha doğrusu. Belki bir handikap olarak görülebilir ama üniversiteye girişte, yani normal işte 4 yıllık üniversite programlarının girişte bazı ayrıcalıklar tanınmıştır. Şimdi bu konuda üniversitelerde ve YÖK nezdinde de birtakım çalışmalar olduğunu biliyorum. Yani yurt dışındaki gençlerimiz için ayrı programlar açmanın imkan dahilinde olduğu anlaşılıyor. Bu zaman içerisinde, önümüzdeki zaman içerisinde, çok uzun bir zaman sonra değil, yani kısa zaman içerisinde iyice de artık kurumsallaşır diye düşünüyoruz. Ve dolayısıyla biz gençlerimizin Türkiye'de yüksek lisans, resmi üniversiteler olsun, devlet üniversiteleri veyahut vakıf üniversiteleri tercih edecekleri bir üniversitede bu imkandan yararlanmalarını tavsiye ediyoruz. Yani bu önemli bir çalışma olacaktır. Önemli bir yani YÖK açısından da diyorum. Ve yani hem Türkiye'nin bilim ve yüksek öğrenim kapasitesinin yurt dışına taşınması anlamına da gelecektir. Bir anlamda bilim diplomasisi olarak da düşünülebilir, yani daha geniş düşünecek olursanız. Gelecek olan gençlerimizin bir kısmı da edindikleri işte performanslarla, kendi performansları edindikleri tecrübelerini belki de Türkiye'de kullanmak isteyeceklerdir. Öyle olduğu takdirde ayrıca da bir kazanım olacaktır. Evet. Yani bu ülkeler arasında bir aslında karşılıklı etkileşimin de yeni bir tezahürü, yeni bir boyutu olacaktır diye düşünüyorum.
Evet hocam, çok haklısınız ve gerçekten bu konuyu gündeme getirdiğiniz için hani ben en azından kendi adıma bile olsa, programım adına ve TRT adına çok teşekkür ederim. Çünkü yurt dışındaki gençlerimiz aslında istiyorlar, biliyorum. Yani Türkiye'ye gelmek istiyorlar, bir şekilde bir ayakları burada olsun istiyorlar ama yollarını bilmeyebiliyorlar. Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bu konuda çok önemli adımlar atıyor. Hani biraz hani bizim programlarımız vesilesiyle belki aileleri bu konuda bilgi sahibi oluyor. Çünkü bilmedikleri için aslında gelemediklerini düşünüyorum ben çoğunlukla.
Evet, şimdi aslında bütün bu işler çok iyi bir iletişimle çözülebilir. Yani dediğim gibi 217 üniversitemiz var. Yani bu ciddi bir rakam, ciddi bir sayı. Şimdi 81 ilde, bir kere her bir ilde asgari bir üniversiteyle başladı iş. Şimdi mesela işte benim yaşadığım, çalıştığım kent İstanbul. İstanbul'da 50'nin üzerinde üniversite var. Yani bu ciddi bir rakamdır. Yani bu çok ciddi bir rakamdır. Bu dünyanın başka ülkelerinde de bazılarında var olan bir şey. Mesela Kore'de var, Seul'de var falan. Ama yani diğer ülkelerde, Avrupa ülkelerinde böyle bir sayıyla karşılaşmıyorsunuz. Yani imkanın bu kadar geniş olduğu bir dönemde, üstelik de sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da giderek üst sıralara taşındığımız bir dönemde, ben yurt dışındaki Türk varlığına mensup gençlerimizin gelip bu ülkemizin sunduğu imkandan ve çeşitli farklı imkanlardan yararlanmalarının çok uygun olacağını düşünüyorum. Yani özellikle bizim alanda, mesela sosyal bilimler alanında, siyaset bilimi, işte bizim, ben uluslararası ilişkiler hocasıyım. Yani üstelik de onların da bize getireceği bazı ek faydalar olacağı kanaatindeyim. Yani Türkiye'de gelip okudukları takdirde sonra isterlerse geri dönerler. gittikleri yerde de bu etkileşimin parçası olarak katkılarını ülkeler arasında, toplumlar arasındaki iyi ilişkilere katkılarını sürdürmeye devam edeceklerdir. Veyahut da daha evvel sürdürmemişlerse, başlamamışlarsa
evet,
başlayacaklardır.
Yani. Evet.
Bu önemli bir şey. O bakımdan üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini düşünüyorum.
Evet. Hocam onların başvuruları peki Türk öğrencilerle farklı mı oluyor? O başvuruları nasıl takip etmeliler?
Şimdi bu yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar için ayrı sınav yapılıyor. Ayrı kontenjanlar ayrılıyor ama bu yüksek lisans ve doktora için şimdiye kadar bildiğimiz bir şey değil. İşte o nedenle söylüyorum. Yani YÖK'te de bununla ilgili bir çalışma olduğunu biliyorum. Bu çalışma kısa süre içerisinde bitirilir. Boyutları belli olur. Ondan sonra da tabii tanıtılır yurt dışındaki gençlerimize. Ve böylelikle şimdi biliyorsunuz bazı algı operasyonları var. İşte böyle yetişmiş insanlarımızı işte efendim bu işte beyin göçü deniyor işte veya artık ne derseniz başka ülkelere işte çekmeye çalışıyorlar. Onlar da biraz bu algı operasyonlarından ifade ederek o ülkelere gidiyorlar falan. Şimdi bizim açımızdan da bunun tam tersini aslında gerçekleştirecek bir program olarak düşünülmesi lazım. Evet. Söylediğim, önerdiğim. Ama şimdiden bunu tanıtıp böyle bir imkanın varlığını, bu imkanın boyutlarının ne olacağını tabii tam şu anda bilemiyoruz ama yani kısa zaman içerisinde ortaya çıkacağı düşüncesindeyim ben. Ve o zaman da tabii daha geniş biçimde hem bilgi verebiliriz hem de yani inşallah görürüz o gençlerimiz, öğrencilerimiz, işte mezunlarımız neyse yüksek lisanslarını, doktoralarını Türkiye'de ikbal ederler. Bu da hem Türkiye için hem onlar için hem de yaşadıkları ülke için bir kazanım teşkil edecek.
Muhakkak hocam, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Biz de buradan bir kez daha duyurmuş olalım. Yurt dışında yaşayan sevgili Türk gençlerimiz ülkemizdeki üniversitelerimizde hem yüksek lisans hem doktora programlarına rahatlıkla ve güvenle ve mutlulukla kayıt olabilirler. Hem kendi şu anda yaşadığınız ülke hem de ülkemiz Türkiye'miz açısından çok büyük faydalar var ve tabii ki sizin bireysel gelişiminiz açısından da çok büyük faydaları olacağını kaydolup eğitimi aldıktan sonra daha iyi fark edeceklerini de bir kez daha hatırlatmış olalım. Hocam çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz sizi. Kolaylıklar diliyoruz.
Çok saygılar sunuyorum dinleyicilerimize. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Can Ünver hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı Avrupalı Türkler köşemizde. Bugün yurt dışında yaşayan Türk gençlerimizin tamamlayıcı eğitim kapsamında Türkiye'deki üniversitelerde eğitim görme imkanlarını, yüksek lisans ve doktora yapabilme imkanlarını konuştuk, gereken şartları konuştuk. Hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için ve böylelikle de bugün Güne Bakan'ın sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Güne Bakan.